Ayrım 6. Bir cenaze töreni. Parantezin içinde 70'li yıllar. Şişli caminin avlusuna girer girmez Melo Hanım'ın ilk işi çelenklerin dayalı olduğu duvara kaçamak bir göz atmak oldu. Dünyanın parasını ısmarladığı çelengin gösterişinin yeterli olduğundan emin olmak istiyordu. Çelengin gösterişi yerindeydi ama yaldızlı boyayla atlarını belirginleyen kordelenin ortasına alatanların çelengi kurulmuş, onların aile ismini görünmez etmişti. Uzun yıllar süredir bastırmaya çalıştığı kızgınlığı yeniden şahlanıverdi. Cenazeye katılacak hanımların hayran olması için giydiği yeni vizon kürkünün o pırıl pırıl kroketil çantasının verdiği gurur bile içinde dalga dalga kabaran öfkeyi yatıştırmaya yetmiyordu. Oysa İstanbul'un en seçkin ailelerin katılacağı bu cenazede Melo Hanım yeni kürkünün sıcaklığı içinde kıskanç manazarların tadına varmayı düşlemişti hep. Her şey ters gidiyordu o gün. Oğlunun boşanma davasını cenazeyle aynı güne rastlaması ise aksiliklerin en büyüğü olmuştu. Duruşmada bulunması zorunluydu. Cenazeyi ise dünyada kaçıramazdı. Ne zamandır hazırlanıyordu bu cenaze için? Neredeyse bir aydır beklenen ölümün soğuk bir güne rast gelmesi için dualar etmiş, duaları kabul olmuştu. Sami Bey soğukların birdenbire bastırdığı, ayazın ılıklara işlediği buz gibi bir Kasım gününde ölmüştü. Daha hiç kimse kışlık kisilerini hazırlamaya bile başlamamışken, ona yeni kürkünü cami avlusunu dolduran yüzlerce kişiye teşhir imkanını tanımıştı Tanrı. Bir gece evvel ölümü haber alıp duruşma gününü değiştiremeyeceğini öğrendiğinde gölgeler düşmüştü mutluluğuna. Sabahın erken saatlerinde Halime sersemini evinden alıp duruşmada söyleyeceklerini bir kez daha tekrar ettirmesi gerekiyordu. Halime oğlunun boşanma davasına gelini aleyhine tanıklık yapacaktı. Günün tepesine attıran bir ilk olayı da işte Halime'nin arabasına kurulmuş adliyeye giderken patlak vermişti. Tam yarı yola geldiklerinde vallahi günahtır ben yalan yere yemin edemem çarpılırım diye tutturmuştu Halime. Yarım saattir vizyonun içinde bunalan Melo Hanım'ı sırtından buz gibi bir ter boşalmıştı birden. Halime kocasına söz verilen o yüklü paradan da mı vazgeçiyordu? Daha fazlasını mı koparmaya bakıyordu acaba? Yoksa ukala sinirli gelirini son anda bir çubuk mu sokmuştu işlere? Bütün olasılıklara hızla düşünmüştü Melo Hanım. Gelinin sadece kendisinin gurur zannettiği Melo Hanım'ın ise bu dalalık olarak değerlendirdiği ilkel bir duygusallık içinde güzerdi her zaman. Bu yüzden gelinin burnunu kırıp Halime ile konuşacağına pek ihtimal vermiyordu doğrusu. İlk günden beri ısınamamıştı bu kıza zaten. Kızın bakışlarında küçümseme, alaycı bir ifade yakalamıştı tanıştıkları gün. Servetinden söz ederken, hizmetçilerini azarlarken ya da birilerini çekiştirirken de yakalayıveriyordu. Bu tuhaf bakışı rahatsız oluyordu. Ama ne de olsa sevgili oğlunun karısıydı. Suadiye'deki yazlık köşklerinde birlikte kaldıkları bir ilk yaz bu kızı anlayamadı. Hatta onu sevmeye çalıştı. Kendine karşı saygıda kusur etmemesine rağmen ne sevebilmişti niye sevemediğini çözebilmişti. Kaçın kurasıydı Melo Hanım. Nice kaynanalar görmüş, nice kaynaların da üstesinden gelmişti. Yaşamı boyunca kendi öz deneyimlerinden gelinlere karşı sevgisizliği belli etmenin kaynanalar için de hiç de akıllıca bir tutum olmadığını iyi bilirdi. Hiç kimseye belli etmemeye karar vermişti gerçek duygularını. Ne geline, ne oğluna, ne de tarafa, etrafa. Tüm İstanbul onun nasıl üstün bir hanımefendi olup gelinin nasıl öz evlat gibi bağrına bassını, su gibi paralar akıtıp onu hediyelere boğduğunu görsün, diğer kaynanaların örnek alsındı. Gerçekten de kısa zamanda dilleri destan olmuştu Melo Hanım'ın kayınvalideliği. Ta ki sivri dili gelin Melo Hanım'ın biricik yektasını boşamaya kalkıncaya kadar. Kendini beğenmiş ukala sersem memur çocuğu. Kim oluyordu o genç zengin yakışıklı yektasını boşamaya kalkacak? Hem de ruhin anlaşamadıklarının gerekçesiyle. İşin içine kızın öne sürdüğü nedenlerden pek çok daha başka sebepler de olmalıydı. Melo Hanım kılıç kuşanmış, günlerce handifelik yapmış. Hafiyelik yapmış, sağa solu sorguya çekmiş, elleri tutulu bir şey bulamayınca da boşanmanın nedenini kendi yaratmaya karar vermişti. Çünkü torununun gelinden alınıp kendisine verilmesi için geçerli bir nedene ihtiyacı vardı. Melo Hanım en azından 25-30 yıldır mahkeme koridoruna düşecek kadın değildi ama boşanma olayını kovalayan günlerde yıllardan beri süründüğü kişilikten bir eli ayağda bir eli balda hayatın getirdiği uyuşukluktan bir hamlede sıyrılmış seneler öncesine atılgan yırtıcı melosu oluvermişti. Şimdi yüzüp de kuyruğuna geldiği bir sırada bir sersem hizmetçi yüzünden suya düşemezdi bunca emekleri. Yan gözle baktı Halime'ye. Ürkürkün içinde kımıldanıp iyice yaslandı arkasına. Halime son sözlerini söyleyip susmuştu. Camın kenarına büzülmüş hiç konuşmadan oturuyordu. Bir sigara çıkarıp yaktı çantasından, derin bir nefes çekti içine. Bana ne halleri varsa görsünler diye düşünüyordu Halime. Bana mı sordular doğururken, bana mı sordular boşanırken, beni adam yerine koymayanlar önümde kul köle olsa şimdi ağzımın içine bakıyorlar. Herif bile kaç gündür ağzımdan dönüp dolanır oldu. Ardımdan dönüp dolanır oldu. Aklı sıra korkutuyor beni. Kız hele kaçır paraları. Bak nasıl olurum seni ayaklarımın altına. Bak nasıl sıçarım ağzına diyor. Kah gözdağı veriyor bana, kah gönlünü hoş tutmaya çalışıyor aklı sıra. Neydi o gün gece yatakta o yanaşmalar, oynaşmalar çıktı sonra kokusu. Ha kız, ha yapacaksın değil mi konuya kokonaya şahitliği diye diye abarttı nefsini. Alacak parasını daha bana kurşunu koklatmadan ne halt edecekse edecek. Ben yine orospuların çocuklarına bakmaya el kapılarına yalla. Cadı dediğin geldiğinde yayım olmayaydı evde herif, başıma gelmeyecekti bunlar. Ama cadı tam yemek zamanı geldi. Bizimki çoktan çökmüştü rakının başına. Kışıklayıp duruyordu plakiyi. Karıyı karşısında görünce gözlerine inanamadık. Elinde bir koca kutu baklava, bir de basma elbiselik naylon torbanın içinde. Hayrola hanımcığım dedim. Çocuk mu hastalandı? İçimden nah bakarım senin torununa diyordum. Kursu kurumlarına kurumlarına artık sana ihtiyacımız yok. Ecnebi dadı getirteceğim. Almanya'dan değişi gün gibi gözümün önünde. Bana geldiğine Almanya'da diye gideydin ya demek geçiyor içimden, ama evime gelmiş kimse kişiye terbiyesizlik edemem ki. Buyur ettik oturttuk baş köşeye. Ben hepten unutmuşum mahkemeyi filan. Ayol Halime Hanım, sen bize karşı şahitlik edecekmişsin dedi. Halime Hanım, ha Halime Hanım, ne zamandan beri hanım yaptın beni? Şu kulaklarımla duyuyordum da geline söylediklerini. Bunlara yüz vermeye gelmez, tepene çıkarlar. Hanım hanım demek sakın. Sakın deme sakın. Halime nesine yetmez. Zaten sadece çocuk bakacak diye bir havalara girdi. Kendini diplomalı dadı sanıyor demişti. Ben balkondaydım, benzeri asıyordum. Kapı açık kalmıştı. Aynen duydum sözlerini. Donup kalmıştım. Kendimi dadı sanıyormuşum. Sanki 15'inden beri çocuk bakan ben değilim. Sanki yıllardır çocuk boku temizleyen, çocuk maması hazırlayan, sabahları kadar alemin piçlerine için uykusuz kalan, bezleri yıkayan, şişeleri kaynatan başkasıydı. Bu işin diploması mı olurmuş? Ağzını sevdiğim geleni yapıştırmıştı cevabını. Diplomalı olanlardan çocuk sevgisi olmuyor. Halime hiç olmazsa candan seviyor oğlunu demişti. İhtiyarca da elinde hediyelerle bediyelerle ayağıma kadar geldiğine göre bir isteği olmalıydı. Haşa hanımım ne şahitliğini, ekmek yediği yerinden körlük eder mi demiştim. Listede adını gördü. Kalime demişti, yapmışsın bir cahillik. Ama düzeltebiliriz kızım. Benim herifin gözlerine bir parıltı okunmuştu. Rakıdan sanmıştım. Gelin sizin için kötü şeyler söylememi istemedi ki. Sadece çocuğunu sevdiğini, ona iyi baktığını diyivereceğim. Zaten ben varken bile kendi bakardı olduğuna demiştim. Allah'ın belası cadı gözlerini dikmişti üstüme. Çocuğuna kendi bakıyor idiyse neyi? Sen neciydin? Aylığını karşılıksız mı indiriyordun cebine diye sormuştu. Ha şimdi... İşte şimdi saplayacaktım hançerimi. Gelin bana demişti ki, bak hanımı Halime Hanım, kayınvalidem yaşlıdır, onu kırmak olmaz. Eksik olmasın, illa bir dadı tutulsun istedi. İçi öyle rahat edecek madem, idare edelim olsun bitsin. Çocuğa ben kendim bakarım, sen bana ev işlerinde yardımcı ol. Sokağa çıktığımda da çocuk sana kalır, tamam mı dediydi. Yani ona kalsa hiç tadı tutmayacaktı ama siz istiyorsunuz diye. Sabahları filan neme lazım, ben hiç kalkmadan öyle beşlerde altılarda kulak verirdim. Bakardım o çoktan kalkmış mutfakta mamayı hazırlıyor. Bir kez olsun banyosunu yaptırtmadı bana. Sözünü kesmedi cadı. Kesmişti cadı. Sen niye durdun o zaman diye. Niye durmayayım ki? Ben de başka işler tuttum evde. Demek dolaplar çevirdiniz bana karşı. Bir işi yapıyorum deyip de yapmamak ve parasını almak suçtur. Hakim duyacak olursa. Derken benim herifin masada şöyle yükseldiğini gördüm. İçkiliydiken ona dokunulmaz. Anılmanın karıyı dövecek diye aklım başımdan gitti. Herkes Halime gibi dayağına yiyip oturmaz. Artık karakolda sürünürüz dedim içimden. Bana bak hanım diyordu benimki. Gelin hanım çocuğun annesi, ister elbet oğlunu. Halime de şahitliğini yapacak. Sen de git bizim karıya hakime şikayet et. Dadılık değil de hizmetçilik yaptı diye. Bakalım ne ceza verecek hakim. Ama illa torununu istiyorsan, artık ben hiç duymuyordum konuşulanları. Benimkinin koskoca hanıma kafa tuttuğunu görünce de bir uğultu başlamıştı kafamda. İskemleye çöküvermiştim. Bir ara herif gürledi. Hanıma bir kahve yap, koş hadi yallah mutfağa diye. Mutfakta sesler geliyordu kulağıma. Yok yok, yanlış duyuyorum. Duyduklarım doğru olamaz. Ellerim titredi, kahveyi döktüm. Yeniden pişirdim. İşi uzattıkça uzatıyorum. İçeri hiç gitmesem, bu pazarlığa hiç şahit olmasam. Çıkarken masanın üzerine bir tomar para bıraktı hanım. Sonra bizi herife döndü. Karını tam vaktinde getir duruşmaya. Sonradan gider parasının gerisini bir odan alırsın dedi. Kapıdan çıkmışken geri döndü cadı. Sen getirme, zahmet olmasın. Ben gelir alırım sabah erkenden demek için dönmüş meğer. Ben nasıl bakacaktım gelinin yüzüne şimdi? Mahkemede o da olur mu? Gözlerini suratıma dikip de bana bakar mı? Karının buraya kadar gelişinden belliydi bu işte bir hayır olacağı. Dediği de herif. Bizden bir istediği olmasa ayağımıza mı gelirdi? Bu herifin aklı varmış da hiç bilememişim. O günden beri her sabah geçiyorum aynanın önüne. Bakıyorum, dikiyorum yüzüme. Halime diyorum, gözünü sevdiğim Halime. Direnme, yap şu işi. Hem kendini kurtar hem herifi. Belki de paradandır kurtulur. Belki herifin eli para tutunca adam olur. Yumuşar, çalışmaya başlar. Hayalini kurduğu o toz tezgahını mı açar? Taksiciliğini mi başlar? Paralar kazanır. O vakit başka karıların çocuklarına bakacağına kendi çocuğuna bakarım dendi. Getiririm kızımı köyden. Şehirli kızları gibi büyür yanımda. Ortaokula, liseye gider. Efendiler bir koca bulur. Ben de hanım olurum. Kendi hesabı. Aynı bazen tatlı tatlı bakıyor yüzüme, bazen de tersler. Ters baktı mıydı yüreğime bir acı oturuyor. Hesaplaşma gününü o hatırlayıp korkuyorum. Hiç böyle uzun uzadıya bakmamıştım aynaya. Bugüne dek hala noktalar varmış gözlerim içinde. Ela noktalar büyüyor, bak bazen kedi göz oluyorum. O zaman sana ne be elin gök gözlük kaçır çırpı gelininden diyorum. Çocuğunu seviyor duysa boşanmayaydı. Kalkışmayaydı bu işlere. Kötü kocaya düşen bir sen misin? Bizim canımız yok mu? Her gün dayak, her gün içki kokusu, leş gibi. Çalışmaz etmez bir de eline bakar para diye. Hiç düşündük mü ayrılmayı? Evlenmişiz bir kere. Kaderimiz böyle yazılmış. Biletimiz de bu yola kesilmiş. Sen de oturaydın kocanla. Oturaydın da ana babalı büyüteydin çocuğunu. Bir eksiğin mi var? Bir elin yağda, bir elin balda. Dolabın silme fistan dolu. Mevla her şeyi bilmez. Birden vermez kızım. Sonra ela noktalar siliniyor. Gözlerin kahverengi çalıyor. İnek gözü gibi içine içim ezilmeye başlıyor. Kaçırıyorum aynadan bakışlarımı. Çatının istediklerini söyleyecek olsam infak eder beni herif. Gözlerimi oyar, kemiklerimi kırar. Boş ver Halime diyorum. Dünyanın adaleti sana mı kaldı? Daha ne şahitler hazır etmiştir onlar bana gelene kadar. Ben bu işi yapmasam başkası yapacak. Parayı kaçırıp dayağı yemekle kalırım. İşte o kadar. Büzüldüğü yerde sıkıntıyla kıpırdandı Halime. Gelinle hiçbir alıp veremediği yoktu doğrusu. Evinde çalıştığı sürece iyi davranmıştı ona gelin. Sık sık üstüne başına bir şeyler verir, bayram bahşişlerini bol tutardı. Halime ona sadece kendisiyle yarenlik etmediği, Melo Hanım'a çekiştirmediği için kızardı biraz. Burnunun büyüklüğünden mi, suratsızlığından mı konuşmazdı, fazla anlayamazdı bir türlü. Birazdan sıralayacağı yalanları içine sindiremiyordu ama bir yolun yolcusuydu madem. Bari aklını kullanıp birkaç kuruş da kendi için koparabilseydi, kocasını hiçbir zaman el atamayacağı 3-5 lirası olurdu bir kenarda. Sadece ona ait olan biraz parası olsaydı, canı çektiğinde bir gülü başörtüsü veya nigar, rugan terlik alabilecek kadarcık paracı. Bir de yalan yere yemin etmenin günahından onu kurtaracak olan hocaya ödemesi gereken borcu vardı. Kocası olacak kafir hocaya mocaya para verdirtmezdi ona. Canın isterse bir el kızı için içi size söz verdiğim onca paradan vazgeçiyorsan kendin bilirsin. Bakalım Musa Efendi ne diyecek işe diyordu. Kulağının dibinde Melo Hanım'ın sigaradan kalınlaşmış sesi. Şahidim olmakla günah değil, sevap işleyecektin. Benden daha iyi kim bakabilir torunuma? Ona ecnebi dadılar tutacak, kuş tüyüyle, sütüyle besleyecektim. Ama sen cahilsin, ne de olsa anlayamazsın. Halime'nin fazladan para koparma hayalleri suya düşünce fena sıkılmıştı canı. Yok alacağından vazgeçmeyecek, yapacaktı şahitliğini ama duruşma başlayana kadar da kötü nazlarla kan kusturacaktı Melo Hanım'a. Kısacası Melo Hanım'ın burnundan gelmişti bütün sabah. Halime'nin nazlanmaları, duruşma boyunca gelinin üzerine dikilmiş soğuk alaycı bakışları, cenaze yetişememe korkusu ve şimdi de güzelim taze çiçeklerin üstüne yaslanmış aile isimlerini kapatan şu çelenk. Selami Bey'in karısının Sami Bey'in karısının boynuna sarılıp başsağlığı dilerken Melo Hanım'ın yüzündeki derin keder açıkça görülebiliyordu. Ne candan bir dost, ne iyi bir insan diye düşünürdü Sami Bey'in karısı Melo Hanım için. Sonra hırsla diğerlerine baktı. Cenazede değil de bir davetliymişçesine çene çalıyordu birbirleriyle. Biraz önce iki hanımın ay sonu verecekleri yardım balosunu, ne giyeceklerini konuştuklarını duymuş, can damarından basılmış gibi olmuştu.
Tam 2 yıldır kocası yatağa düştü düşeli ne bir davete ne de bir açılışa katılmıştı. Süslü giysiler, öğleden sonra çayları, dedikodu ve oyun günleri, balolar, galalar ve böyle günlere geceleri hazırlanmanın büyüsü, terzilere, berberlere koşuşturmanın keyfi, kısacası bir kadını kadın yapan heyecanların tümünü ağır ağır süzülen bir yelkenli gibi uzaklaşmıştı yaşamından. O bakımsız, umutsuz ve ışıksız kalmıştı. Kurumuştu adeta. Altın kafeste mutsuz bir kuşa dönmüştü. Yine de üvey oğullarının kocasının mal varlığı üzerinde söz sahibi olmamaları için kocasının inatla sürdürdüğü yaşam savaşını gönülden destekliyor, ellerinden içiriyordu ilaçlarını. Son 2 yıldır üvey oğullarına son derece yumuşak davranır olmuştu üstelik. Ürperdi. Hava soğuktu ama onun iliklerini donduran Kasım ayısı değil, yıllardır oturduğu evinden oğlanlar tarafından çıkarılma olasılığıydı. Sami Bey'in karısı bir yandan bunları düşünüyor, bir yandan çelenklerin üzerlerini okumaya çalışıyor, bir yandan da taziyeleri kabul ediyordu. Tam o sırada duymuştu işte arkasına duran kadınların baloya ilişkin konuşmalarını. Kanı başına sıçramıştı. Çevresindekilerin gözlerinden yaşların boşalmaya başladığını görünce başını üşüşmüşlerdi. Ölen de ölünmez ki canı, ama canım gibi laflarla onu teselliye çalışıyorlardı. Sami Bey'in oğulları bile ne zamandır huysuz bir hasta ile çiş kokulu bir odada yaşamaya mahkum olan üvey annelerine bir acıma hissi duyar gibi oldular yüreklerinde. Kadın evinden atılma korkusunun en görkemli çeliklerinin kimlerden geldiğini, hepsini, her şeyi unutmuş, 2 yıldır giyemediği elbiselere, gidemediği açılışlara, kaçırdığı davetleri, kısacası yaşanmamış 2 yılını ağlıyordu hıçkırarak. Melo Hanım soğuktan korunmak için kürkünün yakasını kaldırırken gördü az ileride duran başörtülü kadını. İki kadın da bakışları birbirine takılı kaldı bir an. Kumaş mantolu, yoksul görünüşlü olanı, diğerine yarattığı bozgundan habersiz, bu gözleri neden tanıdığını anımsamaya çalışıyordu. Vizyonlusu nereden çıktı bu kadın diyordu içinden. Bunca yıl sonra hem de herkese hanımefendiliğini kabul ettirdi. Bu topluluğun içinde mezardan gelen bir ses gibi ürpertici, yersiz bin bir anıyı birbirine katarak, nereden çıktı bu kadın, ne işi var burada? Sonra birden toparlandı Melo Hanım. Bir an önceki bozgunundan hiçbir iz bırakmayarak öteki kadının büsbütün şaşkınlaşan bakışlarından ipek Hermes eşarplı başını ağır ağır kibirli öte yana çevirdi. Çok uzakta kalan yılların üstüne kalın bir perde çekmişti. O yıllara ait ne bir ses duymak, ne bir yüz görmek, o yılları hiç yaşanmamışçasına bitirmek istiyordu ömrünün geri kalan kısmında. Zaten yaşanmamış yıllardı onlar. Güzelliğinin, gençliğinin, neşesinin heba olup gittiğini ve giderken de tüm iyi niyetlerini de insanlığını beraberinde götürdüğü yıllardı. Bir Anadolu kentinde çocukluktan genç kızlar geçtiği o nefis dönemde bedeninin dayanılmaz diriliğinin, gözlerinin yeşilinin değer biçilmez hoyrat kaba bir taşralıya sunulması, böylece annesiyle babasından nefes ettirmişti onu. Sonra da bütün erkeklerden yediği sarhoş tekmelerinin etkisiyle mi, bunu hiç bilemedi. Sakat doğan kızı sonunda Tanrı'ya bile isyan ettirmişti Melo'yu. Bir gece kaçmıştı evinden, her şeyi göze alarak ona sadece acı veren evinden, kocasından ve sakat kızından kaçmıştı. Ona bu güzelliği veren Tanrı elbette bir gün tutacaktı elinden. Salt kötü günler görsün diye yaratmış olamazdı onu. Kaçtığında kızı 1 yaşındaydı. Melo 3. kocasıyla evliydi. Sakat kızının ölüm haberini aldığında bin bir meşakkatle çıktığı merdivenin son basamağına gelmişti. Nihayet kocalarının en iyisini ve en zengini bulmuştu. Alnının teri ve aklıyla mutluluk ve servete kavuşmuştu. Üstelik bu servetin üstündeki haklarının perçinlemek için hamile de kalmıştı. Bambaşka bir kentteydi. Geçmişinden hiçbir izi yoktu burada. Yeniden doğuyor, yeniden yetişiyordu. Anadolu okullarında edindiği temel bilgilerini o görgü kitapları okuyarak katkıda bulunuyor. Arpa yolculuklarında oturup kalkmasını, giyinmesini öğreniyordu. Hala gençti, güzeldi ve yaşamı hırsıyla doluydu. Sonra bir gün hiç beklemediği bir şekilde 1 yaşında terk ettiği kızın ölüm haberini aldı. Tarifsiz bir acı ve pişmanlık duydu Melo. İçi hayal meyal hatırladığı çocuğunu bir kez daha yitirmenin ateşiyle kavruldu. Yıllardır tüm sevgililere kapalı taş yüreği bu ateşin içharıyla eriyordu sanki. Günlerce ağladı. Türlü ilaçlar, doktorlar yolculuklar içinde yanan ateşi söndüremiyordu. Sonra Yekta'yı doğurdu. Meleonur topu gibi bir oğlu olduğu müjdesini verdiler. Çocuğun kollarını alıp göğsüne bastırdı. Rengi henüz belli olmayan gözlerine uzun uzun baktı ve onu ömrün sonuna kadar bırakmamaya, ondan uzakta olmamaya, ondan bir şey esirgememeye yemin etti. Oğluyla arasına girecek herkesten, her şeyden farkına bile varmadan nefret etmeye başlamıştı. Yakınında duranlar iyi yürekli Melo Hanım'ın gözlerine Sami Bey'in karısının hıçkırıkları karşısında yaşlarının biriktiğini gördüler. Melo Hanım'ın gözlerine yaşardığını Kevser herkesten önce gördü. Zaten cami avlusuna adımını attığı anda Melo Hanım'ın her zamanki pırıltısı içinde olmadığını fark etmişti. Acaba gidip hatırını sorsa mıydı? Kendini hep yüksekten bakan ve asla yüz vermeyen bu hanımefendi hiç ummadık bir anda ocağına düşmüştü. Artık eskisi gibi burun kıvıramayacaktı ona. Bir süre Kevser'i hoş tutmaya, baş köşelerde ağırlamaya mecburdu en azından. Kevser ve kocası Yekta'nın boşanma davasında gelinin aleyhine tanıklık yapacaklardı yakında. Melo Hanım'dan bu teklif aldığından beri içi içine sığmıyordu Kevser'in. Bir sonraki duruşmaya kadar iyice kanıtlayacaktı sosyedeki yeri. Melo Hanım'ın davetlerinden birine katılmış olması, o davete çekilecek resminin dedikoduların dergileri çıkması çevresinde kesin bir üstünlük sağlayacaktı ona. Kevser'in bakışlarının üstünde olduğunu Melo Hanım da fark etti. Görememezliğe gelmek istedi ama öyle bir bozgundaydı ki beceremedi. Başıyla selam verdi, çaresiz. Hiç hoşlanmadığı, aşağıladığı bu kadını yersiz övgülerinden, yaltaklamalarından hep huzursuz olmuştu. Kaç kere sormuştu ona bu kadında ne bulduğunu. Yanıtı bu oğlu boşanırken öğrenebilmişti. Gelinin evden ayrılmasından sonra Kevser Yekta'yı yeni sevgililer bulunmasına aracı olmuş. Evine kadınlarını getirmesi duruşma bitene kadar uygun olmayacağı için de kendi evini sunmuştu Yekta'ya. Melo Hanım'ın her gördüğü yerde gelini çekiştiriyordu ayrıca. Önüne aralanan kapıyı hemen görmüştü Melo Hanım. Kevser ve kocası bulunmaz birer tanık olabilirlerdi. Bir iki davetini çağırarak gönül borcunu fazlasıyla ödedi onlara. Bu kadına karşı duyduğu hislerle içi dolandı, bulandı Melo Hanım'ın. Ama duygularını dizginlemesi gerekiyordu. Tiskintisini yenerek Kevser'e elini uzaklığı yaklaş gibilerden bir işaret yaptı. Dondurucu ayaz etmiyormuş gibi bir de yağmur çiselemeye başlamıştı. Büyük kentin seçkin hanımefendileri köklerin içinde titreşerek markalı eşarplarını saçlarının üstünde iyice yerleştirdiler. Kentin tanımış hanımefendileri, bankacıları, büyük iş adamları koyu renk kaşmir paltolarının içinde sıkıntıyla kıpırdandılar. Ağız tadıyla yenecek şaraplı bir öğlen yemeğini küçük kaçamaklar yaptıkları ön köşe penceresinden deniz gören gizli katlarına ya da görkemli bürolarındaki şık masalara kendilerini bir an önce atmak için cenaze namazının sona ermesini beklediler. Hepsinin yüzünde tatsız ama gerekli bir görevi yerine getiriyor olmanın huzuru okunuyordu. Böyle soğuk bir günde bir dosta güle güle demek için nice işlerinden vazgeçmişler, renk renk kasım patılarla bezenmiş dev çelenkler ısmarlamışlar, deve cömert bağışlarda bulunmuşlardı. İki günden beri gazetelerin 3-4 sayfasını kaplayan ölüm ilanlarının kahramanı, eşsiz insan, değerli varlık, hamiyetli iş adamı, yoksulluğun dostu ve fakir eş fedakar baba Sami Bey'in son yolculuğunda kendilerine düşen görevin payını yüklenmeye gelmişler.